Ayrım 6.
1 Mayıs'tan 20 gün sonra İzmir Çiğli Havaalanı'nda yaşananansa tüm anlamıyla bir suikast girişimiydi. Eğer Mehmet İsvan orada olmasa özel bir silahla atılabilen bir kurşun hedefini yani Ecevit'i bulacaktı. Aradan bir hafta geçmeden yeni bir suikast girişimi bu defa başbakanın ihbar mektubuyla ortaya çıktı. Demirel Ecevit'in aynı Taksim Meydanı'nda yapacağı miting sırasında yine Sheraton Oteli'nden uzun namlulu silahla saldırıya uğrayacağını bildiriyordu. Başbakan Demirel'e bu bilgi hiç umulmadık bir yerden Alman İstihbarat Teşkilatı'ndan gelmişti. CHP lideri hemen radyoya çıktı ve bir çağrı yaptı. Bülent Ecevit, ben oraya eşimle birlikte gideceğim. O saatte bana suikast yapılacağı bildirilen saatte eşimle birlikte otobüsün üstünde olacağız. Ama bu koşullar altında hiçbir vatandaşımızı toplantıya katılmaya davet etme hakkını kendimde görmüyorum dedim. Ancak biz ikimiz olacağız partinin otobüsünün üstünde. Polis bu kez olağanüstü bir güvenlik önlemi almıştı. Her çatıda, her balkonda bir görevli vardı. Recep Ordulu, İstanbul Maliye Polis Müdürü. Benim hayatımda gördüğüm en büyük bir mitingdi o. Korkunç bir kalabalık vardı. Herkes zannedersin ki pikniğe geliyordu. Her giren grup, her giren kişi arandı. O binalar hep boşaltırdı. Her türlü önlem alınmıştı. Ecevit gelmeyin demişti. Ancak yüz binler yine Taksim'i doldurdu. CHP'nin seçim öncesindeki en kalabalık mitingi yaşandı. Alkışlar ateş edileceği söylenen Sheraton Oteli'nin duvarlarında çınladı durdu. Ecevit umut olmayı sürdürüyor. 1 Mayıs'ı kim planlamış olursa olsun bir açıdan amacına vardı. Zira sol bu olayla birlikte daha da bölündü. Kendi aralarındaki çatışmalar arttı. Asıl önemlisi ardı ardına gelen suikast girişimleri ve terör halkı korkuttu. Sol dalga dalga geri çekilmeye başladı. Artık solun çağrısıyla kitleler sokağa dökülmez oldu. Korku inancı gölgelemişti. CHP'nin bir süre önce su geçirmez sanılan şemsiyesi seçim öncesinde delini verdi. Bunca gürültü ve kavga içinde de 5 Haziran seçimlerine gidildi. Ancak sokaktaki insan bıkmıştı. Yorulmuş ve günlük hayatın ağırlığı içinde artık ezilmişti. Seçim kampanyası yine kara oğlan heyecanıyla açıldı. Ecevit yine güvercinlerini uçurdu, alanlara yine milyonları taşıdı. Demirel yine çiftçilere nurlu ufuklar vaat etti. Erbakan bütün partileri batı taklitçiliğiyle suçladı. Türkiye sola karşı verdikleri mücadelede ölen taraftarlarıyla oy toplama yoluna gitti. Ancak sandıklar kapanıp seçim sonuçları açıklanınca herkes şaşırdı. CHP bir önceki seçimleri oranla oyunu artırmış, milletvekili sayısını 213'e çıkarmış ancak yine de tek başına iktidar olamamıştı. 13 eksiği vardı. Halk partilileri buruk bir sevinç kapladı. Süleyman Demirel, aslında CHP başarılı olmuştur. 213 milletvekili getirdi. %41'de oydur. Çok güzel bir oydur. AP %38 oydur ve 180-190 milletvekilidir. Erbakan Hoca partisinin amblemindeki gibi bu seçimlerden de anahtar parti olarak çıktı. Milletvekili sayısını 16'dan 25'e yükseltti. En büyük sürprizi ise MHP yaptı. 3 milletvekilinden 16'ya fırladı. Türkeş desteğini 3 hilalin kalesi haline getirdiği Orta Anadolu kentlerinden aldı. Bu arada siyaset tarihi bu seçimde kimi liderleri de sahneden sildi. Ferruh Bozbeyli'nin Demokratik Partisi ve Turan Feyzoğlu'nun Cumhuriyetçi Güven Partisi hiçbir varlık gösteremediler. Ferruh Bozbeyli, 77 seçiminde oy kaybedeceğimizi biliyordum. Fakat benim bile seçilemeyeceğimi tahmin etmiyordum. Oysa ben bile seçilemedim. Bir tek arkadaşımız Faruk Sükan Bey seçildi. Şu sebeple gerek Sayın Demirel gerek Sayın Ecevit o gün 77 seçimleri münasebetiyle halkın huzurunda çok kabul edilebilir bir argüman ortaya koydular. İkisi de dedi ki 73'ten 77'ye hiçbir koalisyon başarılı olamadı. Biz henüz koalisyon hükümetlerini yürütmeye yetkili hazır değiliz. Yani öğrenemedik bu işi. Bizden hizmet bekliyorsanız bizi koalisyonlara muhtaç etmeyin. Bizi tek başımız iktidar olacak şekilde teşhis edin. Reyimizi bölmeyin dediler. Bunun neticesi olarak hem Güven Partisi hem de Demokratik Parti tamamen silinme noktasına geldi. Ancak bu sonuçlar beraberinde bir de kötü haber getirdi. Seçim sonuçları meclisi kilitlemişti. Cumhurbaşkanı hükümeti kurmakla önce Ecevit'i görevlendirdi. Ancak CHP liderinin çalacak kapısı yoktu. MSP ile bozuşup ayrılmış, MHP ile kavgalı, AP'yi istekli değildi. Geriye Ecevit'in kafasındaki tek seçenek kaldı. Azınlık hükümeti. Ancak onu da başaramadı. Sayısı yetmedi. Bu defa sıra Demirel'e geldi. AP lideri hemen eski ortaklarına döndü ve 2. Milliyetçi Cephe 22 Temmuz 1977 günü tekrar iktidar sahnesine çıktı. Ülkede yaşanan bütün gerilim ve kavga ortamına, yükselen tansiyona rağmen ortaklar isimlerinden vazgeçmemişler, yine kendilerine cephe adını vermişlerdi. Süleyman Demirel, başbakan, hükümeti kurdurmayan hükümeti kursun. İşte o bizdik. Çıktık hükümeti kurduk. Göreve başladık. Fevkalade, hani bir tabir vardır. Yer bakır, gök demir. Çok sıkıntılar var. Kıbrıs ambargosu devam ediyor. Petrol varili 15 dolara çıkmış. Bütün ihracatımız şeye yetmiyor, petrole yetmiyor. Böyle bir sıkıntılar içerisinde bir de ambargo. Borç alamıyoruz. Altın dahi rehin edemiyoruz. Böyle bir sıkıntıların içerisindeyiz. İl il bölünen Türkiye. İkinci cephe hükümeti ülkedeki kamplaşmayı daha da artırdı. Artık sadece okullar değil, tarafların yaşam tarzları, hatta görünüşleri bile ayrışmaya başlamıştı. Sağcı ve solcu gençler artık giyim kuşamlarından sakal bıyık biçimlerine, kullandıkları sözcüklere kadar farklılaşmıştı. Birbirlerini gördükleri yerde çatışma çıkıyordu. Muharrem Şemsek, Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı. Solcu öğrenciler bıyıkları aşağı doğru sarkık, saçları uzun, favorileri uzun. Ülkücü öğrencilerde de genelde saç ve sakal tıraşına daha itina gösteren onlara göre, bıyıkları biraz daha kıvrıkça, favorilerin uzunluğu kısalığı bile bu ideolojik tercihlerin işareti sayılabiliyordu. Kısa olan kesim ülkücü kesim, uzun olan kesim Marksist. Parka her iki tarafça da giyiliyordu. Sağ ve sol gruplar arasındaki egemenlik mücadelesi önce okullarda başladı. Üniversiteler, liseler ve nihayet ortaokullar Bozkurt Yuvası ya da Devrimin Kalesi diye saflaştı. Karşı görüşten öğrencilerin eğitim hakkı engelleniyordu. Sonra çok daha vahim bir aşama yaşandı. Türkiye giderek şehir şehir, ilçe ilçe, sokak sokak kurtarılmış bölgelere ayrıldı. Bülent Forta, dev yol, gündelik sokak değişmeleri olurdu. Mesela sıcak çatışma bölgeleri vardı. İşte Seyran Tepe'nin altı sıcak çatışma bölgesiydi. Tepecik sıcak bir çatışma bölgesiydi. Ve siz de dolayısıyla o coğrafyayı iyi bilmenin avantajıyla, yani kim, çünkü merkezde duruyorsunuz, hangi sokak kimin elinde olduğunu nitelikte bilebileceğiniz için daha rahat hareket edebiliyorsunuz. İşte bir bölgeyi bypass ederek, işte devrimcilerin egemen oldukları sokaklardan geçerek tamamlayabilmek mümkündü. Ama işler öyle bir çığırından çıktı ve kontrol edilmez hale geldi ki, mesela yanlış çatışmalar olmaya başlıyordu. Yani solcular mesela o sokağı bir saat önce ele geçirmiş oluyorlardı. Siz gidiyordunuz oraya, sokakta birileriyle silahlı çatışmaya girmek durumunda kalıyordunuz. Halbuki sokak mesela iki saat önce el değiştirmiş falan. Orta Anadolu bölgesi Ankara dışında ülkücülerin elindeydi. Karadeniz, özellikle Trabzon ve Samsun, ülkücüler ve devrimciler arasında paylaşılmıştı. Doğu Karadeniz solun kalesiydi. Akdeniz'de Adana adeta sokak sokak ülkücüler ile devrimciler tarafından bölünmüştü. Ege'nin kıyı kentleri sola, iç bölgeleri ise ülkücülere aitti. Marmara bölgesinde sol egemendi. Doğu ve Güneydoğu'da Erzurum, Elazığ, Ağrı ve Malatya'da ülkücüler, bölgenin diğer illerinde ise sol ve yavaş yavaş filizlenen Kürt grupları bulunuyordu. Bu bölünmüşlük içinde iki yer vardı ki ayrışmanın sembolü oldu. Fatsa'da devrimci yol, halk meclisleri kurdu, ilçeyi yönetir duruma geldi. Diğer bölge ise İstanbul'un burnunun ucunda Ümraniye'de bir gecekondu mahallesiydi. Gecekondu yıkılmaz, halk bunu unutmaz. 1977'ye damgasını vuran en önemli olaylardan biri ise İstanbul'un Ümraniye mahallesinde yaşandı. Sol gruplar hazine arazisini işgal ettiler ve parselleyip halka parasız olarak dağıtmaya başladılar. Köyden kente göçün hızla arttığı o günlerde küçük bir arsa tek göz kondu cennet demekti. Devrimciler bu bölgeye 1 Mayıs Mahallesi adını verdiler. Kendi özledikleri sol yönetim anlayışını bu kurtarılmış bölgede uygulamaya koydular. Adı da halk komiteleriydi. Böylesine bir deney gecekondularda ilk defa yaşanıyordu. Kazım Bayboğa, 1 Mayıs Mahallesi Halk Komitesi üyesi. Bunlar içinde 70 yaşında insanlar da vardı, 25 yaşında insanlar da vardı. Kendim de 27 yaşındaydım. Ben de vardım ve benim de gecekondum vardı o zaman. Bir memur, bir işçi, hatta bir polis, resmi polis, bir ev kadını. Bu ne yapıyor bu halk? Bu halk 1 Mayıs 1977'ye geldi. Taksim'e gitti. Bu halk bir sendikal direniş varsa, yani direniş değil de grev varsa oraya da gitti. Yani biliyorlardı ki o kendilerine gelen insanların, onların da onlara ihtiyacı var. Ancak bu girişim devletin tepkisini çekmekte gecikmedi. Mahalleliler sağlıktan eğitime kadar devlete ait bütün hizmetleri reddediyor, kendi okullarını, sağlık ocaklarını kuruyordu. 1 Mayıs mahallesi ile ilgili bütün kararlar halk komitelerinde alınıyor, komiteleri halk seçiyordu. Kazım Bayboğa, temsilcileri halkın kendisiydi. Yani bir Kars'tan var, Tokat'tan var, Sivas'tan vardı, Erzincan'dan vardı, Çankırı var. Bu insanlar orada bulunan, orada yerleşen insanlardı. İşte bu şey yapanlar, yani komite dediğimiz, yani halkın temsilcileri, heyet genel anlamıyla bizzat orada oturan, yani orada yatan, o soğuğa katlanan, o açlığı çeken, o susuzluğu çeken insanlardı. Devrimci gruplar ise gecekondu özlemi içindeki emekçilere 1 Mayıs mahallesini örnek gösteriyor ve propaganda yapıyorlardı. 1 Mayıs mahallesi bir sembol haline gelmişti. İşte bu nedenle de devletin prestiji söz konusuydu. Kazım Bayboğa, 1 Mayıs mahallesi gecekondu mücadelesinin yapıldığı yerdir. Neyin kurtarılmış bölgesi olacaktır? Ha, şundan kurtarıldı, yılgın insanlardan kurtuldu. Kararlı insanların olduğu bir yer oldu ve şu dendi bütün birimlere, işçilere, odalara, semtlere gidildi, dağılındı. Gelin arkadaşlar, evi olmayan gelsin ev yapsın. 2 Eylül 1977 sabahı 1 Mayıs mahalleliler uyandıklarında hiç beklemedikleri konukları vardı. Mahalle binlerce polis ve yıkım ekipleri tarafından sarılmıştı. Polisin korumasındaki buldozerlerin amacı açıktı. Kurtarılmış bölgeyi yerle bir etmek pahasına geri almak, devletin otoritesini yeniden kurmak. Polis büyük bir direnişle karşılaştı. 7'den 70'e mahalleli ayaklandı. Çıkan çatışma kısa sürede meydan savaşına döndü. Bu şekilde 24 saat kanlı bir mücadele yaşandı. Bir süre sonra da silahlar konuştu. Hava kararmaya başlarken Ümraniye 1 Mayıs mahallesini buldozerler dümdüz ediyor, taş üstünde taş bırakmıyordu. Kazım Bayboğa, bir iki kamyonetin dışında yaralıları taşımak için ambulans göndermiyorlardı. Ölüyü taşımak için yardım etmiyorlardı. Daha çok perişan etmeye çalışıyorlardı. Tabii sonuçta yerli bir edildi, taş üstünde taş kalmadı, hiçbir eşya çıkarılmadan. Olaylar 6 ölü, yüzlerce yaralıyla kapandı. Mahallenin adı da değiştirildi ve 1 Mayıs yerine Mustafa Kemal Mahallesi konuldu. Ancak bütün bu yaşananlara karşın sol gruplar 1 Mayıs mahallesini bir kez daha kurdu. Devletin güvenlik güçleri geldi, bir kez daha yıktı. Üçüncü raundu sol gruplar kazandı. Mahalle yeniden inşa edildi. Bu kez devlet gelmedi. Mahallede uzun yıllar sol gruplar taban buldu. Bir oy, bir bakan. Bütün bu kavga gürültüsünün arasında o sırada İstanbul'da gözden uzak bir otel köşesinde sessiz sedasız bir pazarlık yapılıyordu. Türk siyasi hayatının ahlaki yönden en tartışmalı transferi söz konusuydu. Ecevit hükümeti düşürmek, iktidara gelmek için Adalet Partisi'ni içinden vurmaya hazırlanıyordu. Yine bütün dengeler değişecekti. Ecevit'in iktidara gelebilmesi için 13 oya daha ihtiyacı vardı. İstanbul Güneş Otel'de Adalet Partisi'nden 11 milletvekiliyle pazarlıklar başlatılmıştı. Orhan Birgit, CHP milletvekili, İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti'nin düşürülmesi için alternatif bir hükümet modeli gerekiyor, bir. İkincisi, onu düşürecek sayıda insanın meclisin 226'dan aşağıdaki sandalye sayısına sahip CHP'de payanda olması gerekiyor. Bu 12 veya 15 kişi falan. Süleyman Demirel, Sayın Ecevit, anladığım kadarıyla o hükümeti kurarken bizim içimizden bazı kişilerden kendisi hükümet kurarsa destek sözü almış. Yani o zaman da söz olmuştur. Ben hükümet kurarım, ben destek alacağım. Vicdan ehli insanlar olacaktır. Vicdanlı insanlar olacaktır gibi. Neyse, biz bir süre gittik ve aşağı yukarı şeye geldik, Aralık ayına. Aralık ayında hükümetin kendi içinde de bir takım sıkıntılar oldu ve bir takım faaliyetler oldu. İşte meşhur Güneş Motel hadisesi. bizim içimizden bir takım adamların kandırılması gibi olaylarla karşılaşıldı. Bülent Ecevit, partilerinden ayrılmak istediklerini duyduk ve onun üzerine, yani oradan gelen haberler üzerine kendileriyle temasa girdik. Aslında o arkadaşlarımızdan çoğu bir bakanlık isteminde de bulunmamışlardı. Fakat ben onları, hükümeti daha çok benimsemelerini sağlamakta yarar gördüğüm için çoğuna bakanlık verdim. Süleyman Demirel, bir oya bir bakanlık sandalyesi ve kimin ehil olduğu düşünülmeksizin. Bu çok yanlıştır. Bu 13 kişinin içerisinden çoğu bana çok yakın kimselerdi. Anlaşılan bu bakanlık cazibesine kapıldılar. İnsanoğlu bu, insanoğlu. İnsanoğlu anlaşılan bir yerde tükeniyor. Sonunda herkes helalleşti. Ecevit iktidar koltuğunu, AP'liler de bakanlık koltuğunu elde ettiler. Sonra Demirel hükümeti aleyhinde gen soru verildi. Oylama başladığında bütün gözler AP'den ayrılıp bağımsız kalan milletvekillerindeydi. Özellikle de Demirel arkadaşlarının gözlerinin ta içine bakıyordu. Süleyman Demirel, senelerce benimle beraber koşmuş, her sıkıntıya göğüs germiş insanlardı. Siyasette sadakat ispatlamış insanlardı. Kimseye karşı bir husumetim yoktur. Onu söyleyeyim de bu arkadaşların çoğuyla çok konuşmadım. Ancak karar verilmişti. Bağımsızlar tek tek kalktı ve hepsi hükümetin düşmesi yönünde oy kullandı. Güneş Otel'de varılan anlaşmanın birinci adımı tamamlanmış oluyordu. 1977'nin son günü yeni hükümet açıklandı. Bağımsızların hepsi bakan olmuştu ve Ecevit'in yılbaşı armağanı da başbakanlıktı. İsmet Sezgin, AP milletvekili, o günün MC hükümetleri keşke kurulmasaydı ve keşke 1962 yılında kurulduğu gibi CHP ve AP bir hükümet kurabilseydi. Ve keşke öylesine bir hükümetlerin kurulmasına zemin hazırlanmasaydı. Yani böyle yamalı bohça gibi hükümetler olmasaydı. Yani Sayın Demirel şeysidir. Bitti yorgan diyordu Sayın Demirel bu MC hükümetlerine. Evrenin önlenemez yükselişi sürüyor. 1977 arkasında yüzlerce ölü, binlerce yaralı, 3 tane de hükümet bırakıp kapandı. Sokaklarda kan akıyor, ülke kurtarılmış bölgelere ayrılmış, siyasi otorite ise bu gelişmelere önce seyirci kalmış, bir süre sonra da olayların ardından sürüklenmeye başlamıştı. Herkes günlük gelişmelerin heyecanıyla yaşıyordu. O sırada ordunun en tepelerinde esen rüzgarın farkına pek varılmamıştı. Oysa kader ağlarını örmeye başlamıştı. 30 Ağustos 1977. O yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı boşalmıştı. En hayati atamada buydu. Zira Kara Kuvvetlerine gelecek komutan ertesi yıl Genelkurmay Başkanı olacaktı. Ortada da kıdem sırasına göre 3 aday vardı. Adnan Ersöz, Şükrü Olcay, Ali Fethi Esener. Başbakan Demirel ileride siyasette kader birliği yapacağı orgenerali 3. sıradaki Ali Fethi Esener'i tercih etti. Bu tercih birden büyük bir tepki yarattı. En önemli itiraz da eski bir asker olan Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Fahri Korutürk ordu içindeki teamülün bozulmasına karşı çıktı. Demirel istifa tehdidinde bulundu. Korutürk direndi ve kararnameyi 2 kez geri çevirdi. Süleyman Demirel, Florya'ya gittim. O deniz köşkünde oturuyordu. Merhum çok güzel bir adamdı. Çok hassas bir adamdı öyle. Ondan sonra söyledim. Dedim ki, bizi çok sıkıntıya sokarsın çünkü bu adam atılmıştır. Yazışmalar da olmuştur. Bu hükümetin prestiji haline gelmiştir. Yapmam dedi. İmzalamam dedi. Bu inatlaşma 30 Ağustos gününe kadar sürdü. Sonunda hiç beklenmeyen, hiç umulmayan gerçekleşiverdi. Genelkurmay Başkanlığı'na aday durumundaki 3 orgeneral 30 Ağustos akşamı saat 17'de sürelerini doldurdular ve emekli oldular. Geriye o ana kadar hiç söz edilmeyen komuta kademesinin 4. sırasındaki isim kalmıştı. Sürpriz şekilde Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gelen bu komutanın adı Kenan Evren'di. Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı, işte böyleymiş alın yazısı. Onun için ben buna inanırım, mukadderat dediğimiz şey. Mukadderat dediğimiz şey... Buna inanmak lazım. İşte emekliliğini bekleyen, hatta nerede yaşayacağının hesabını yapan Kenan Evren birdenbire sahneye bu şekilde çıkıverdi. O sahnede Türkiye'nin en kanlı oyunları oynanacak, Maraş katliamı yaşanacak ve gizli eller Türkiye'yi kanlı bir iç savaş itecekti. 4. Bölüm. Katliamlar başlıyor. Türkiye'nin en kanlı, kabus dolu, uğursuz bir yıl olarak tarihe geçti 1978. O yıl siyasi cinayetler katliamlara, ekonomik sıkıntılar bunalımlara, askerlerin yakınmaları uyarılara dönüştü. 1978'de müdahalenin ilk ayak sesleri işitildi. Muhalefet lideri Ecevit, ünlü Güneş Otel operasyonuyla Adalet Partisi'nden 11 milletvekilini bakanlık vaadiyle koparınca 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti düşmüştü. 3,5 yıl sonra şans yine CHP'ye güldü ve Ecevit 78'in ilk günleri tekrar başbakanlığa tırmandı. Ecevit hükümeti kurdu ve ilk sözü sonraki yıllarda gelenekselleşecek olan enkaz devraldık sözü oldu. Sol sevinçliydi, yeniden umut doğmuştu. Anarşi duracak, ekonomik sıkıntıların önü alınacak, mutfaktaki ve sokaktaki ateş söndürülecekti. Demirel 11 milletvekilinin altından çekilip alınmasını bir türlü hazmedemedi. Yeni hükümetin kuruluş şeklini ahlak dışı bulduğunu göstermek için Ecevit'e başbakan yerine hükümetin başı diye hitap etmeye başladı. Ecevit sıkışıyor, evren yükseliyor. Demirel görülmedik ölçüde sert bir muhalef yapmaya başlamıştı. Ağır eleştirileriyle hükümeti adeta top ateşine tutuyordu. Salvalarından biri Ecevit'i köşeye sıkıştırdı. Demirel Ecevit'ten sözünü tutmasını istiyordu. Ecevit 1973 yılından bu yana kontrgerillalardan söz ediyordu. Madem ki devlet içindeki gizli örgütlenmeden bu kadar emindi, o halde bir başbakan olarak ortaya çıkarmalı ve daha önemlisi tasfiye etmeliydi. Süleyman Demirel, AP Genel Başkanı, "O bastırdı kontrgerilla diye, hükümet oldu geldi. Benim yapacağım iş, hadi bakalım dediğini yap. Madem bana diyordun ya sen kontrgerilla var, ortaya da bunu çıkar, sen çıkar. Sonra rahmetli Hasan Bey, o zaman Milli Savunma Başkanıydı Hasan Bey. Benim eskiden beri tanıdığım bir kişi. Ondan sonra Işık, bizim arkadaşlardan birini, yani bunu çok karıştırmasanız falan gibi haber getirdi." Ecevit bu kurnaz eleştirinin ardındaki amacı sezmişti. Genelkurmayla karşı karşıya bırakılmak isteniyordu. Adalet partililer için kontrgerilla solculara karşı kurulmuşsa mubahtı. Herkes yanıt bekler oldu. Ecevit tarihi açıklamasını Şubat ayının ilk günlerinde yaptı. Ecevit'e göre kontrgerilla diye bir örgüt yoktu. Bazı provokatör ajanlardan söz etmişti. Bu açıklamada sol çevrelerde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Karaoğlan ilk defa ortaya attığı kontrgerilla konusunda geri adımını atıyordu. Ecevit, başbakan, "Kontrgerilla tabirini kullanmadım çünkü hemen öyle bir kuruluş yok Türkiye'de" deniliyordu. "O adda bir resmi kuruluş yoktu ama başka o işleri gören başka bir kuruluş vardı. Benim o sözcük seçimimi, terim seçimimi bazı çevreler yanlış yorumladılar, ters yorumladılar. Ecevit kontrgerillanın üstüne gitmek istemiyor diye." Bülent Forta, Devyol, "1977'de Ecevit büyük iddialarla iktidar oldu. Çok büyük bir toplumsal destek aldı arkasına. İşte kontrgerillaya karşı olduğunu, siyasetteki gizli güçleri açığa çıkaracağını, düzeni değiştireceğini söyleyerek iktidar oldu. Ama iktidardaki Ecevit bir anda kendini o güne kadar iktidara taşıyan bütün ilişkileri reddeden siyasal yöne doğru evrildi. Kontrgerillayı Kenan Evren'e sordum. Yokmuş diye ilan etti. Faşistlerin saldırıları karşısında bir denge politikasıyla bir solcuya karşı bir sağcı tutuklamak mantığıyla bir hükümet modeli sergiledi. 1978'in Mart'ında mini bir genelkurmay krizi yaşandı. Semih Sancar'ın süresi bir yıl daha uzatılabilirdi. Ancak Ecevit hükümetinin gönlünde Kara Kuvvetleri Komutanı Kenan Evren yatıyordu. CHP için Evren ideal bir komutandı. Ecevit, "Biz hükümetteyken siyasetle ilgilenmeyen bir komutan olduğu izlenimini edinmiştim. Hatta o kadar yumuşak üslubu vardı ki genelkurmayda, silahlı kuvvetlerde acaba yeterince otoritesini kurabilecek mi diye de biraz kaygı duyuyordum. Oysa o izlenimin yanlış olduğunu sonradan anladım.